Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 3. Kaset 1. Yüz, Sayfa 116.
Birçok derneğin adında bulunan körler sözcüğü görme özürlüler anlamına kullanılmaktadır. Bu geniş anlamda körler sözcüğü hem tam körleri hem de az görenleri kapsayan bir anlam taşımaktadır. Bu sözcüklerin anlamı hakkında daha ayrıntılı açıklamalar için bakınız giriş bölümü. Günümüzde 6 nokta körler derneğinin illerde 23 şubesi bulunmaktadır. Gerçekten kalıcı hizmetler vermekte olan bu derneğin Ankara'da 8 katlı büyük bir kültür merkezi var. Burada çok sayıda sesli ve kabartma kitaptan oluşan bir kütüphane, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan görme özürlülere ödünç kitap hizmeti vermekte. Kayıt stüdyosunda gönüllü okuyucular tarafından yeni yeni kitaplar kasetlere kaydedilerek görme özürlülerin yararlanmasına sunulmakta. Kütüphanenin kabartma kitaplar basan bir bölümü de var. Bu bölümde kör öğrencilerin ihtiyaç duydukları bazı ders kitaplarını kabartma yazıyla bastırma olanağı da var. Bu kültür merkezinde büyükçe bir konferans salonu, bir kafeterya ve bir de misafirhane bulunmakta. Genel merkez organları ve personeli de bu binada çalışmakta. Dernek konusunu burada kapatmadan önce görme özürlülerin kalkınması alanında kalıcı hizmetler gerçekleştirmiş olan ve gerçekleştirmekte devam eden bu derneğin kuruluşuna öncülük etmiş olmaktan övünç ve kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Eski bir düşman, yeni bir dost. Hukuk fakültesine devam ettiğim yılların ilginç bir olayı da Sir Kuluta McKenzie ile tanışmamızdır. 1950 yılında UNESCO çeşitli ülkelerde kullanılan Braille alfabelerinde harfleri temsil etmek üzere kullanılan işaretler arasında birliği sağlamakla Sir Kuluta McKenzie adında Yeni Zelandalı bir uzmanı görevlendirmişti. Kendisi de kör olan bu uzmanı Birleşik Krallık'ta körlerin kalkınması alanındaki değerli hizmetlerinden dolayı Kraliçe tarafından Sir Kuluta unvanı verilmişti. Sayın Mithat Enç ile Yeni Zelandalı konuğumuz Türkiye'de kullanılan Braille alfabesinin bazı işaretlerinin uluslararası standartlara uydurulması konusunda görüştüler ve Ç, yumuşak G, I harflerini temsil eden Braille, kabartma yazı sistemi işaretlerinde değişiklik yaptılar. 6 nokta körleri eğitme ve kalkındırma derneğinin genel sekreteri olarak konuğumuzla ben de görüştüm. 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'na katılan Anzak Birliği'nde o da varmış ve bu çarpışmalar sırasında kör olmuş. Şu kaderin cilvesine bakın. Yıllar önce topraklarımıza bir düşman askeri olarak ayak basan konuğumuz, şimdi de Türkiye topraklarında bir dost olarak bulunuyordu. Eski dost, düşman olmaz atasözüne barışçı bir ek yaparak şöyle desek olmaz mı? Eski dost, düşman olmaz ama eski düşman, dost olabilir. Bilanço. Zaman ne garip bir şey. Onu saat saat, gün gün, yıl yıl yaşarken nasıl da yavaş geçiyor. Sonra bir noktada dönüp geriye baktığımızda yaşadığımız saatlerin, günlerin, yılların hızla akıp gidivermiş olduğunu hissediyoruz. 1952 Haziran'ının sonu. Hukuk fakültesine kaydımı yaptırmak için çıktığım merdivenlerden fakülteyi Haziran döneminde bitirenlerden biri olarak iniyordum. O gün ile bugün arasında binbir çabayla dolu 4 yıl şimdi bana ne kadar çabuk geçivermiş geliyordu. 24 dersten 24 kez sınava girmiştim. 6 sınavda 9, 18 sınavda 10 almıştım. Bundan dolayı o yıl yayımlanan Ceride-i Kantar dergisine Gültekin'in 8 aldığını gördün mü diye yazmışlardı. Tabii diplomamda bitirme derecem pek iyi sözcükleriyle gösterilecekti ama bu notlar ve pek iyi sözcükleri şimdiden geçmişin anıları arasında yerlerini almışlardı. Bunlar geleceğimin notları ve başarı derecesi değil, olsa olsa kişisel tarihçemin kör uçuşta beni yüreklendiren ve umutlandıran bir parçasıydı. Ya şimdiden sonrası, doğrusu bizim için bir sonrası olmasından memnunluk duymalıyız. Çünkü sonrası ancak yaşayanlar için vardır. Böyle bir soruyu da yalnızca geleceği etkilemek isteyenler sorar. Böyle bir istek ya da cesaret duymayanlar ise kendini yaşamın akışına salıverir. İlerideki yıllarda bu fakültenin ve başka fakültelerin kapılarından birçok görme özürlünün elinde diploma ile çıktığını tasarlayarak, dileyerek, umarak yoluma devam ettim. 5. Bölüm Çalışma Dönemi 1952-1992 Sıra hayata atılmaktı. Fakülteyi bitirmiştim. Şimdi sıra yıllardan beri uğrunda çaba gösterdiğim hedefe kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlayacak mesleği edinmeye gelmişti. Tıp fakültesini bitiren doktor, eczacılık fakültesini bitiren eczacı, mühendislik öğrenimini tamamlayan mühendis oluyordu. Ama hukuku bitirmek belli bir meslek sahibi olmak anlamına gelmiyordu. Hukuk diploması çeşitli mesleklerin kapısını açabilecek bir anahtar gibiydi. Söz gelimi, İçişleri Bakanlığı'nca açılan sınavı kazanırsanız kaymakam, sonra da vali olmanın yolunu tutabilirdiniz. Dışişleri Bakanlığı'nın sınavlarını kazanırsanız diplomat da olmanız mümkündü. Ortaokul ve liselerde tarih öğretmenliğine atanabilirdiniz. Avukatlık stajı yaparak avukat, hakimlik stajı yaparak hakim olabilirdiniz. Hukuk diplomasıyla neler olabileceğini saymak da bitmez. Hukuk fakültesi diplomasına dayanarak seçebileceği meslekler arasında o günün Türkiye'sinde körler için en uygun mesleğin avukatlık olduğunu düşünüyordum. Buna bile engeller çıkarılabilirdi. Fakültede okurken öğretim üyesi olmak amacıyla asistan olarak fakültede kalmayı zaman zaman içimden geçirdiğim olmuştu. Ama koşulların buna da elverişli olmadığını anlamıştım. Sözün kısası bir tek seçeneğim vardı, avukatlık. Hani bir söz vardır, körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. İki göz değil ama iki meslek verdi, öğretmenlik ve avukatlık. Hedefim avukatlık olduğu halde avukat olmadan önce öğretmen oldum. Nasıl mı? Anlatayım. Öğretmen oluşumun öyküsü. Bir an önce avukatlık stajına başlamak için fakülteyi bitirir bitirmez Aydın'a, ailemin yanına döndüm. Stajyer olarak kaydımın yapılması için Aydın Barosu'na başvurdum. Herhangi bir itirazla karşılaşmadan stajyerliğe kabul edildim ve staja başladım. İşler yolunda gidiyordu. Çok iyi bildiğim ve tanındığım bir ortamda herhangi bir sorunla karşılaşmadan staja devam ediyordum. Bugünler erişmek istediğim, uğruna bunca emek harcadığım günlerdi. Ama yine de yaşamımın eksik bir yanı vardı. Varsıllar yoksullara, bilenler bilmeyenlere, sorunlarını çözümlemiş olanlar çözemeyenlere yardım etmeliydi. Ben körlüğe uyum sorunlarından pek çoğunu çözmüş olan birkaç mutlu körden biriydim ve sorunlarını çözemeyen körlere yardım etmeliydim. Bu benim için yalnızca bir borç değil, yıllardan beri içimde beslediğim ve her fırsatta gerçekleştirmek yolunda çaba göstermekten kaçınmadığım bir amaçtı. Hukuk fakültesinin ikinci sınıfındayken bu amaca hizmet etmek için Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kuruluşuna öncülük ederek önemli bir adım atmış bulunuyordum. Aydın'da bu derneğin çalışmalarından uzakta kendimi kabuğuma çekilmiş hissediyordum. Türkiye'de görme özürlülerin içinde bulundukları durumun daha iyiye gitmesine katkı yapmaya devam etmek üzere fırsat kollamaya başladım. Fırsat deyince aklıma belki bildiğiniz bir fıkra geldi. Bilmeyenler için anlatayım. Bir zamanlar kentin birinde bir rahip varmış. Gece gündüz ibadet edermiş. Halka da Tanrı adına yol gösterirmiş. Bir gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamış. Az zamanda kentin ortasından geçen ırmağın suları kabarmış, sel tehlikesi baş göstermiş. İnsanlar ne buldularsa binip yüksek yerlere doğru kaçmaya başlamışlar. Biri cipini tapınağın önünde durdurup rahibe seslenmiş. Sel geliyor, herkes kaçıyor, gel bu cipe bin de biz de kaçalım demiş. Rahip, siz kendinizi kurtarmaya bakın, Tanrı beni kurtarır diye yanıt vermiş. Irmaktan taşan sular kentin caddelerine, sokaklarına yayılmaya başlamış. Evlerinden çıkmakta gecikenleri toplamak için güvenlik kuvvetleri sallarla dolaşmaya başlamışlar. Bir sal tapınağa yaklaşmış, içindekiler seslenmişler. Rahip efendi, gel bu sala bin yoksa boğulacaksın. Rahip yine aynı yanıtı vermiş. Siz kendinizi kurtarmaya bakın, Tanrı beni kurtarır. Yağmur durmak bilmiyor, tapınağın içini dolduran sular giderek yükseliyormuş. Rahip Çan Kulesi'ne tırmanıp kurtuluşunu beklemeye devam etmiş. O sırada geçen bir kurtarma helikopterlerindekiler kulede dikilmiş duran rahibi görünce ona yaklaşıp bir ip merdiven sarkıtmışlar. Haydi çabuk ol, şu merdivene tırmanıp yanımıza gel yoksa boğulacaksın. Rahip yine aynı sözlerle onlarla gitmeyi de reddetmiş. Sonunda yükselen sulara kapılarak öbür dünyaya göçmüş. Tanrı'nın huzuruna çıktığında başlamış sitem etmeye. Yüce Tanrım, ömrümce sana yeryüzünde hizmet ettim, sana güvendim ama beni kurtarmadın. Yüce Tanrı yanıtlamış. Sana kurtulman için jip gönderdim, bilmedin. Sal gönderdim, bilmedin. Helikopter gönderdim, yine bilmedin. Daha ne yapsaydım? Çok geçmedi, beni körlere hizmet alanına götürecek fırsat doğdu. Bu fırsatın ne olduğunu daha iyi anlatmak için biraz gerilere dönmem gerek. İzmir'de Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi adını taşıyan yatılı bir kurum bulunduğundan daha önce söz etmiştim. Bu kurum hakkında yazdıklarım orada bir sürü öğretmenlikle görevlendirilmiş olan Sayın Mithat Enç'ten ve o kurumda eğitim görmüş yakın arkadaşlarımdan edindiğim güvenilir bilgilere dayandırılmıştır. Sayın Mithat Enç, Bitmeyen Gece adlı kitabında bu kurumu çıkmaz sokak olarak niteliyor. Çevrede bu kuruma kimileri sağırlar okulu, kimileri körler okulu derdi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı bulunan ve kurulduğundan beri hep asabi uzmanlarının müdürlük ettiği bu kurum deve kuşu gibi bir şeydi. Hem okula benzeyen hem de bir sığınma ve bakım evine benzeyen yanları vardı. Aslına bakarsanız tam olarak ne okul ne de sığınma ve bakım evi sayılabilirdi. Sağır dilsizler ile görme özürlüler aynı çatı altındaydı. Öğrencilerin yaşları 7'den 20'ye, belki de daha yukarı yaşlara kadar uzanan bir dizi meydana getiriyordu. Bu iki özürlü grubunun aynı kurumda bulundurulması birçok bakımdan sakıncalıydı. Körler ile sağır dilsizler arasında sık sık toplu kavgalar çıkıyordu. Kavgalarda avantaj aydınlıkta sağır dilsizlerde, karanlıkta ise körlerdeydi. Bundan dolayı kör öğrenciler öç almak için geceyi bekliyor, ışıkları söndürerek sağır dilsiz öğrencilerin yatakhanesine baskın yapıyorlardı. Disiplin aracı olarak dayak da kullanılıyordu. Yüz kadar işitme özürlüğe konuşma, okuma yazma ve bir takım sanatlar, demircilik, marangozluk, terzilik ve bunun gibi öğretiliyordu. Kuruluşun birkaç odasında da sayısı 20'lere geçmeyen görme özürlülere Braille yazısı ve nota sistemi öğretiliyor. Bunun yanı sıra biraz aritmetik, biraz Fransızca, biraz tarih öğretimi de yapılıyordu. Ama her öğrencinin müzikle uğraşmasını, çalgı çalmayı, keman, mandolin, flüt, klarnet, piyano, kontrbas ve bunun gibi öğrenmesine büyük önem veriliyordu. Öğrencinin yetenekli olup olmadığına bakılmaksızın ısrarla yapılan bu çalgı öğretimi, sanırım bütün körlerin müzik yeteneğine sahip oldukları gibi yanlış bir inanışa dayanıyordu. Çalgı öğretimine bu denli ağırlık verilmesinin bir nedeni de körlerin çalgıcılık yaparak geçimlerini sağlayabileceği düşüncesi olsa gerekti. Bu müessese 7 yıllık bir eğitim veriyor, mezunlara ilkokul mezunu sayılıyordu. İyi ama verilen müzik eğitimi gerçekten yetenekli olanlar için çok yetersizdi ve öğrenimlerini daha öteye götürecek kurulu bir sistem yoktu. Burayı bitirenlerin bir kısmı meyhanelerde, kahvehanelerde dolaşıp çalgı çalarak geçimlerini sağlamaya çabalıyor, bir kısmı da özellikle kızlar ailelerinin kanadı altında barınıyordu. Mezunlar arasında yalnızca çok yetenekli olan birkaç kişi iyi müzisyen olabilmiş, çevrelerinde sevilen ve tutulan müzik sanatçısı olarak ekmeğini kazanmayı başarmıştı. Bu iyi müzisyenler arasında tanıdığım iki kişiyi örnek olmak üzere rahmetli almak isterim. Biri İbrahim Ökmen idi. Edremit'te yerleşmiş, düğünlerde aranan bir sanatçı olarak geçimini sağlamayı başarmıştı. Bu arkadaş ve daha birkaç kişi yerli düğünlerinde keman, ut, cümbüş çalarak oldukça iyi bir kazanç elde edebiliyorlardı. Bilirsiniz, geleneksel düğünlerde kadınlar kendi aralarında eğlenirlerdi. Örneğin, kına geceleri kız evinde yalnız kadınların katılabildiği eğlencelerden biriydi. Gözleri görmediği için erkek kör çalgıcıların bu kadın eğlencelerine çağrılmalarında herhangi bir sakınca görülmüyordu. Almak istediğim yetenekli müzik sanatçılarından ikincisi ise Ankara'da iyi tanınan Şahin İşiner. O, usta bir klasik müzik flütçüsüydü. Ankara'ya gidişlerimde onu ziyaret ederdim. Bana flüt sonatları çalardı. Aynı zamanda iyi bir akordiyoncu, iyi bir saksafoncuydu da. Flütçülükte virtüöz sayılacak kadar usta olmasına karşın, klasik flütçü olarak ekmeğini kazanabilecek sürekli bir iş bulamamış. Bu yüzden düğünlerde, gece kulüplerinde hafif müzikçi olarak çalışmak zorunda kalmıştı. Gerek İzmir'deki sağır dilsiz ve körler müessesesinde, gerekse o kapatıldıktan sonra kurulan Ankara Körler Okulu'nda çeşitli çalgıların öğretiminde yıllardan beri başarıyla çalışan Yunan uyruklu Joseph Istavridis'in 1955'te ölümü okulda müzik eğitimi bakımından önemli bir boşluğa yol açmıştı. Ben Şahin'i iyi tanıyordum. Joseph İstavridis'ten boşalan yeri hakkıyla doldurabileceğine inandığım için okul müdürü Sayın Mithat Ence onu çalgı öğretmeni olarak okul almasını tavsiye ettim. İlkokul mezunu olarak müzik öğretmenliğine atanması mümkün olmadıysa da bir yolu bulunup 1956'da çalgı öğretmekte görevli olarak Ankara Körler Okulu'na atandı. Şahin İşiner ölünceye kadar akordiyon, saksofon, flüt öğretmenliği yaparak değerli hizmetlerde bulundu ve bu çalgılarla ekmeğini kazanmayı başaran öğrenciler yetiştirdi. Bu yetenekli insanların başardıklarından daha çoğunu başarmalarına ne sağır, dilsiz ve körler müessesesinde aldıkları eğitim ne de o zamanki toplumsal ortama ilişkiydi. Ne yazık ki onlar dünyaya erken gelmişlerdi. Günümüzde yaşasalardı ve körlerin de yararlanabildiği müzik eğitimi olanaklarından yararlansalardı, hiç kuşkum yok, ünlü sanatçılarımız arasında yer alabilirlerdi. Bütün eksik ve yanlış yanlarına karşın, İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nin ülkemizde özürlülerin eğitimi alanında atılmış ilk ciddi adım olduğunu ve çok az sayıda da olsa bazı işitme özürlü vatandaşlarımızla, görme özürlü vatandaşlarımıza 15 yılı aşkın bir süre hizmet verdiğini yatsımak haksızlık olur. Bu kurumun kuruluşunda emeği geçen ve yıllarca müdürlüğünü yapan Doktor Necati Kemal Kipi rahmetle anıyorum. 1951 yılında Mithat Enc'in hem özürlülerin eğitimi konusunda uzman hem de Altı Nokta Körleri Eğitimi ve Kalkındırma Derneği Başkanı olarak yaptığı girişimler sonucunda İzmir'deki Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi öğrencileri ve personeli ile birlikte 1951 yılının yazında Milli Eğitim Bakanlığı'na devrildi. İşitme Özürlüler Bölümü İzmir'de bırakılarak İzmir Sağırlar Okulu adıyla gerçek bir okula dönüştürüldü. Körler bölümü ise Ankara yakınında Etimesut'a taşınarak orada boş bir ilkokul binasına yerleştirildi ve Sayın Mithat Enç bu bölümü her yanıyla yeniden düzenleyerek gerçek bir körler okuluna dönüştürmeye girişti. 1951-52 öğretim yılı başlamadan yeni bir öğretim kadrosu oluşturuldu. Öğretmenler yaz kursuna tabi tutularak yeni görevlerine hazırlandılar. Yaşları ve gelmiş bulundukları sınıf göz önüne alınarak İzmir'deki Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nin görme özürlü öğrencilerinden 6 ilkokul sınıfı meydana getirildi. Böylece Türkiye'de çağdaş anlamda ilk körler okulu, yani Ankara Körler Okulu 1951'de kurulmuş oldu. Etimesut'taki okul binası gerektiği gibi çalışma yapılmasına hiç elverişli değildi. Bundan dolayı yeni bir bina arandı ve bulundu. Böylece okul 1952 yılının yazında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün bahçesinde beden eğitimi şubesi için yapılmış olmakla birlikte kullanılmayan 3 katlı binaya taşındı. Şimdi bu okulun adı Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'dur. 1952 Eylül'ünde bu ilkokulun devamı olarak körler için bir ortaokul açılmasının düşünüldüğünü haber aldım. İşte beklediğim fırsat dedim. O yıllarda hukuk fakültesini bitirenler orta öğretimde tarih ve yurttaşlık bilgisi öğretmenliğine atanabiliyorlardı. Bundan yararlanarak Ankara Körler Okulu'nun açılması düşünülen ortaokul bölümünün öğretmenlerinden biri olarak o okulun öğretim kadrosu içinde yer alabilirsem hem okulda hem de 6 nokta körleri eğitme ve kalkındırma derneğinde görme özürlülerin eğitimi ve kalkındırılması yolunda çalışmalarımı sürdürebilirdim. Öğretmenlik, avukatlık stajı yapmaya ve serbest avukat olarak çalışmaya engel değildi. Bir kör öğretmen ve aynı zamanda bir kör avukat olarak öğrencilerimi yüreklendirecek, onları körler okulunu bitirdikten sonra öğrenimlerini sürdürmeye teşvik edecek bir rol oynayabileceğimi de düşünüyordum. Hemen telefonla Mithat Bey'i aradım. Öğretmen olarak onun kadrosuna katılmak istediğimi söyledim. Uygun gördü ve hemen Ankara'ya gelerek bakanlığa başvurmamı tavsiye etti. Hemen Ankara'ya gidip öğretmen olarak atanmam için normal yoldan başvurumu yaptım. O zamanlar Özel Eğitim İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir şeflikti. Aynı zamanda coğrafya profesörü olan genel müdür Sayın Mithat Enç'in beni desteklemesine karşın öğretmen okulu mezunu olmamamı ileri sürerek beni atamaya bir türlü yanaşmıyordu. Aslında körlerin öğretmen olmasına uygun görmediği için benim başvurumu kabul etmiyordu, bundan emindim. Bakanlığın bu kademesinde olumlu bir sonuca ulaşamayacağımı anlamıştım. Zaman yitirmeden İçişleri Bakanı Ethem Menderes'ten zamanın Milli Eğitim Bakanı Sayın Tevfik İleri ile görüşmeme yardımcı olmasını istemeye karar verdim. Doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek için bakanın özel sekreterinden randevu alacak yerde aracılık etsin diye neden Sayın Ethem Menderes'i seçtiğim merak konusu olabilir. Aydın Halk Evi'nde devam ettiğim İngilizce kurslarını Sayın Ethem Menderes'in de bir süre devam etmiş olduğundan daha önce söz etmiştim. O sırada kurslardaki başarılı durumumu o da takdirle karşılamıştı. Ayrıca babamın arkadaşıydı ve benim Aydın'da gerek müzik grubumuzla yaptığım müzik etkinliklerinde, gerekse akordeonumla katıldığım okul müsamerelerinde hazır bulunmuştu. Kısacası beni körlüğü yenerek topluma katılmış bir genç olarak yakından tanıyordu. İşte ondan yardım istemeye karar verişimin nedeni buydu. İçişleri Bakanlığı'na gidip özel sekreterden adım bakana vererek kendisiyle görüşmek istediğimi söylemesini rica ettim. Sekreterden adımı duyar duymaz beni kabul etti. Ne yapmak istediğimi açıkladım. Duraksamadan elinden geleni yapacağını, beni Milli Eğitim Bakanı'na tanıtacağını söyledi. Birkaç gün geçmeden Sayın Tevfik İleri tarafından kabul edildim. Ona kısaca nereden nereye geldiğimi ve ne yapmak istediğimi anlattım. Şu sözlerimi hala anımsıyorum. Körler Okulu'nda öğretmenliğe atanmam için bakanlığınıza başvurdum. Fakat İlköğretim Genel Müdürü öğretmen okulu mezunu olmadığımı ileri sürerek beni öğretmenliğe kabule yanaşmıyor. Ben ortaokulu liseyi bitirme sınavlarına bakanlığın okullarında mı hazırlandım? Kör olduğum için normal okula devam edemiyordum. Körler için ortaokulunuz ve liseniz de yoktu. Ben kendi kendimin öğretmeni oldum. Şu halde şimdi ilkokulu bitirip de ortaokulun açılmasını bekleyen kör öğrencilere pekala öğretmenlik yapabilirim. Hukuk fakültesi mezunlarını tarih öğretmenliğine kabul edebiliyorlar. Ben ortaokulun tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi derslerinden başka, bakanlık uygun öğretmenleri bulup atayıncaya kadar İngilizce ve daktilo derslerini üzerime almayı taahhüt ediyorum. Bakan zile bastı, Müsteşar Rüştü Bey'i çağırttı. Müsteşar henüz ortaokulun açılmadığını söylüyordu. Anlaşılıyordu ki o da benden yana değildi. Genel müdürü tutuyordu. Sayın Tevfik İleri kararlı bir sesle talimatını verdi. Ortaokul hemen açılacak, Gültekin öğretmen olarak atanacak. İlköğretim Genel Müdürü, bu sefer de kadro bulunmadığını bahane ederek beni oyalamaya başladı. Özel eğitim masası şefi Osman Akol, Mithat Bey'i iyi tanıyan, körlerin işe yarayacağına inanan babacan bir insandı. Genel müdürün Ankara dışında bulunduğu bir gün beni çağırdı. Şimdi beni iyi dinle diyerek söze başladı. Elimde boş bir kadro var. Fakat aylık derecesi üniversite mezunlarına verilecek derecenin altında. Bana kalırsa genel müdür hazır burada değilken bu düşük dereceli kadroya atanma kararnameni hazırlayıp genel müdüre vekalet eden başka bir genel müdüre imza ettirerek işi bitirebilirim. Sen şimdi bunu kabul et. Birkaç ay içerisinde öğrenim derecene uygun bir kadro bulup seni oraya geçiririz. Önerisini duraksamadan kabul ettim. Genel müdür Ankara'ya dönmeden atama işlemlerim tamamlandı ve 28 Kasım 1952 Cuma günü ben atama kararnamemi alıp doğruca Ankara Körler Okulu'na gittim. Böylece burada ve başka okullarda 28 yıl 5 ay boyunca sürecek öğretmenlik yaşamıma başlamış oldum. Bu atama ilerideki yıllarda başka görme özürlülerin de körler okullarında öğretmenliğe atanmasının yolunu açan bir örnek oluşturacaktı. Özel eğitim masası şefinin tavsiyesine uyarak hakkım olan derecenin altında bir barem derecesini kabul etmekte ne kadar isabetli davranmışım. Birkaç ay geçmedi, öğrenim düzeyime uygun bir kadroya geçirildim. Bir sınav daha. Aylık derecesinden ve kadrodan söz etmişken, maddi bakımdan sağladığı yararın yanında manevi değeri de olan bir olaya değineyim. O zamanlar devlet memuru olarak atanan bir kimse 6 ay içerisinde devlet yabancı dil sınavına girerek başarılı olursa aylığında bir derece yükselmesi verilirdi. Ben de bu 6 aylık sürede olmadan bu sınava katılmaya karar verdim. Yabancı dil sınavı yazılı ve sözlü olarak 2 basamaklıydı. Yazılı sınavı kazananlar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesörlerinden oluşan bir sınav komisyonu huzurunda sözlü sınava tabi tutuluyordu. Gereken başvuruyu yaptım, yazılı sınav günü geldiğinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sınavın yapılacağı sınıfında yerimi aldım. Tabii kabartma yazı makinem ile normal yazı makinem de yanımdaydı. Sınavın konusu İngilizce bir metnin Türkçe'ye çevrilmesiydi. Bir ayırtman metni bana okudu, ben de kabartmaya çevirdim. Sonra da normal yazı makinemi kullanarak bu metni Türkçe'ye çevirmeye başladım. Sınav süresi sona erdiğinde çevrilecek bir cümle daha vardı. Herkes kağıdını vermiş, sınıftan çıkmış bulunuyordu. Bense sınav süresinin bittiğini aldırış etmeden kalan son cümleyi çevirmeye uğraşıyordum. Bir profesör yanıma gelip sınav süresinin sona erdiğini anımsatarak sınav kağıdımı vermemi istedi. Çeviriyi bitirmek için bir veya iki dakikaya daha ihtiyacım vardı. Ona şöyle dedim. Biliyorsunuz, Türkçe'ye çevrilecek metin öteki katılımcılara hazır olarak verildi. Oysa ben sınav süresinden en az 15 dakikayı metni kabartmaya çevirmek için harcadım ve onlara göre çeviriye daha geç başlamak zorunda kaldım. Bundan dolayı bana 1-2 dakika ek süre tanımanız gerekir. Bu sözlerime karşı profesör bir şey demeden yanımdan uzaklaştı. Besbelli içinden bana hak vermişti. Ben de geri kalan cümleyi çevirdikten sonra sınav kağıdımı ona teslim ederek sınıftan çıktım. Bir hafta sonra yazılı sınavı kazananların listesi atıldı, aralarında ben de vardım. Bundan sonra sözlü sınava girdim. Profesörlerden oluşan sınav komisyonu üyeleri arasında Profesör Gatenby de varmış. Hemen benimle İngilizce konuşmaya girişti. Çeşitli konular üzerinde konuştuk. Öteki ayırtmanlar söze karışmadan dinlediler. Birkaç gün sonra devlet yabancı dil sınavını kazanmış olduğumu öğrendim. Buna dayanılarak aylık derecemde bir derece yükseltme yapıldı. Herkesin dikkatine. Tanrı'dan yeni bir selamdır her doğan çocuk. Başını kaldır, yüzlerine bak. Kimi düz saçlı, kimi kıvırcık. Teni sarı, teni kara, teni ak. Özürsüz ya da belki özürlü. Aynı özden besbelli her doğan çocuk. Tıpkı renkler misali. G.Y. Ankara Körler Okulu'nda 8 yıl. Nasıl bir öğretmenlik? Ben, Hukuk Fakültesi'nin son sınıfındayken 1951-52 öğretim yılında bu okul hafta sonlarını ziyarete gider, öğretmenlerle ve öğrencilerle tanışıp görüşürdüm. Okul müdürü Sayın Mithat Enç de yakın dostumdu. Bundan ötürü Ankara Körler Okulu'nda göreve başladığım zaman kendimi iyi tanıdığım bir çalışma ortamında buldum. Sayısı 90 aşan öğrencilerden çoğu daha ana baba kuzusu sayılacak yaşlarda oyun çocuğu çağındaydı. Ergenlik çağını yaşamakta olanların da görenler gibi bu çağın getirdiği sorunları vardı tabii. Yuvalarından uzakta yaşayan bu öğrencilerin ana baba gibi aile yakınlarının yerini öğretmenlerin doldurması, aile ortamının sıcaklığını da okul ortamının sağlaması gerekiyordu. Bu okulda görev almaya girişirken görme özürlü öğrencilerin ders konuları dışında birçok bakımdan aydınlatılmaya, eğitilmeye, umutlandırılmaya, rehberliğe, dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu biliyordum. Kendi yaşantım bana bunu öğretmişti. Körlüğe uyum sağlama yolunda çeşitli aşamalardan geçerek bir takım engelleri aşmanın, eksiklikleri gidermenin yollarını bulup, o yıllarda ancak görenlerin tırmanabileceği sanılan normal eğitim basamaklarından tırmanarak dağarcığımdaki deneyimlerle kör öğrencilere hizmet etmeye gelmiştim. Körlüğe uyum sağlamanın ne olduğunu ve bunun için neler yapmaları, ne gibi beceriler edinmeleri, hangi sorunları nasıl çözmeleri gerektiği konusunda çok şey kazandırabileceğimi, hepsinden önemlisi onları geleceklerini iyimserlikle düşünmeye yöneltebileceğimi umuyor ve tasarlıyordum. Bundan dolayı 8 yıl boyunca okuldaki ilişkilerimi, çalışmalarımı, ilgi alanımı ve yaşamımı yalnızca ders vermekte, yönetmeliklerin öğretmene yüklediği görevleri yerine getirmekte sınırlı tutmamaya özen gösterdim. Doğrusu, gören öğretmen arkadaşlar da öğrencilerle dar anlamda öğretmenliği yaşayan bir anlayış ve çalışma içindeydiler. Ancak ben bir kör öğretmendim. Öğrenciler beni kendilerine daha yakın hissediyorlar, bana daha kolay ulaşabiliyorlardı diyebilirim. Bekar öğretmenler okulda yatılı kalabiliyordu. Ben de öğretmenlere ayrılmış yatakhaneye yerleştim. Gece gündüz okulda kalışım, günlük yaşamın çok çeşitli zamanlarında ve durumlarında öğrencilerle ilgilenmemi kolaylaştıran bir etken oldu. 4 yıl sonra öğretmenlerin okulda kalmalarına son verildiyse de haftada birkaç kez nöbetçi öğretmen olarak 24 saat yine okulda kaldığım için öğrencilerle kurduğum yakın ilişkileri sürdürebildim. Körler Okulu'ndaki çalışmalardan kesitler. Ankara Körler Okulu, ülkemizde çağdaş anlamda bir körler okulu olmayı amaç edinmiş ilk körler okuluydu. İzmir'deki Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nca devralmasından sonra o kurumdaki görme özürlü öğrenciler Körler İlkokulu'nun öğrencileri olmuştu. Bundan dolayı okul 1951'de kurulur kurulmaz 6 sınıflı bir ilkokul olarak öğretime başlamış, 1951-52 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermişti. O yıl okulu bitirenlerden Hüdaverdi Gaffaroğlu, Önder Kütahyalı, Şükran Kırıcı, Ankara Devlet Konservatuarı'nın yetenek sınavlarını kazanmış, yatılı öğrenci olarak konservatuarın orta bölümüne kabul edilmişlerdi. Bu öğrencilerden Hüdaverdi Gaffaroğlu ve Şükran Kırıcı, konservatuarın orta bölümünü bitirdikten sonra Gaziantep Körler Okulu'na müzik öğretmeni olarak atandılar. Önder Kütahyalı ise öğrenimini sürdürerek konservatuarın yüksek bölümünü bitirdi. O, körler okullarına atanmak istemiyordu. Konservatuar müdürü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü, onun konservatuarlarda öğretmenlik yapabileceğine inanan aydın kişilerdi. Onların desteklemesi sonucu da Önder Kütahyalı yeni açılmış bulunan İzmir Konservatuarı'na atandı. 1960, İzmir Konservatuarı 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra kendisine doçentlik sıfatı verildi. 1999 yılında da profesör oldu. Halen başarıyla görevini sürdürmektedir. O zamana kadar hiçbir kör, Türkiye'deki orta öğretim basamağındaki normal okullara öğrenci olarak alınmış değildi. Gören öğrencilerle bir arada eğitilmek üzere Ankara Devlet Konservatuarı'nın orta bölümüne giren bu kör öğrenciler yurdumuzda bir ilke imza atmış bulunuyorlardı. İlkokulu bitiren öbür öğrenciler ise ortaokulun açılmasını beklemekteydiler. Benim öğretmenlik görevime başlamamla birlikte 28 Kasım 1952 ortaokulun birinci sınıfı açılmış oldu. 1953-54 öğretim yılında ikinci sınıf, 1954-55 öğretim yılında da üçüncü sınıf açılarak ortaokul tamamlandı. Ankara Körler Okulu artık 6 yıllık ilkokulu ve 3 yıllık ortaokulu kapsayan 9 yıllık bir eğitim kurumu olmuştu. Ortaokulda 2 bölüm vardı. Tam ortaokul bölümü ve sanat bölümü. Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini normal okullarda sürdürmesi beklenen öğrenciler tam ortaokul öğretim programına tabi tutuluyordu. Sanat bölümüne ayrılan öğrenciler ise daha az kültür dersi, daha çok sanat dersi görüyorlardı. Bu bölümün amacı öğrencilere okuldan çıktıktan sonra geçimlerini sağlamaya yarayacak el sanatları veya müzik eğitimi vermekti. Hasır örgücülüğü, file örgücülüğü, trikotaj ve dokumacılık, fırça yapımı öğretilen el sanatları arasındaydı. Müzik eğitimi görenler ya hafif müzik için eğitiliyorlar ya da Türk sanat müziği eğitimi alıyorlardı. Şunu da belirteyim ki tam ortaokul öğretim programına da normal ortaokullarda bulunmayan el sanatları ve çalgı dersleri eklenmişti. Bu derslerin amacı tam ortaokula devam eden öğrencilere de el sanatları veya çalgı öğrenme olanağı vermekti. Öğrenciler resim dersi yerine modelaj dersi görüyorlardı. Bu derste plastik çamur, kil gibi malzeme kullanarak canlı cansız nesnelerin modellerini yapıyorlardı. Ortaokul eğitiminde araç gereç eksikliği yüzünden hem öğretmenler hem de öğrenciler bir takım çetin sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladılar. Kabartma olarak hazırlanmış ortaokul ders kitaplarının bulunmayışı başta gelen bir sorundu. İngilizce öğretiminde kullanacağım ders kitaplarını kendim kabartmaya çevirmek zorunda kaldım ama her sınıf için yalnızca bir kitap hazırlayabildim. Öğrenciler kendi kitaplarını bu kitaba bakarak kendileri hazırladılar. Tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi kitaplarının kabartma kopyaları yoktu. Öğrencilerin bu ders kitaplarını yakınımızdaki Gazi Eğitim Enstitüsü'nden buldukları gönüllü öğrencilere okutarak hazırlanıyorlardı. Coğrafya öğretmenliği yaptığım yıllarda kabartma haritalarımız çok azdı. Türkiye haritası ise yoktu. Türkiye'nin biçimi ve illerin konumu hakkında kabaca da olsa somut bilgi edinmelerini sağlamak için gören bir arkadaşımı bildiğimiz terzi ruletini kullanarak kartonlar üzerine Türkiye haritaları çizdirttim. Enlem ve boylam kavramlarını verebilmek için sicim kullanarak bir kürenin üzerinde paraleller ve meridyenler oluşturdum. Okulda geometri çizimi yapmaya yarayacak araçlar bulunmuyordu. Matematik öğretmenine benim geometri öğrenirken gereken çizimlerin hazırlanmasında yararlandığım iki terzi ruleti ile bir iç lastiği parçasından oluşan basit çizim aracını tanıttım. Bu basit ve ucuz çizim aracı geometri öğretiminde çok işe yaradı. Tabii zamanla araç gereç çeşitleri çoğaldı. Üzerinde kabartma işaretler bulunan cetveller, gönyeler ve plastik Türkiye haritaları yaptırıldı. Kabartma ders kitabı yoklukları 4-5 yıl kadar sürdü. Sonra bir yabancı yardım kurumunda kabartma kitap basmak için gerekli baskı ve dizgi makineleri gönderildi de bazı ders kitaplarının basımına başlanabildi. O zamanki baskı yöntemleri oldukça zahmetliydi. Önce basılacak kitabın metni özel bir yazı makinesiyle çinko levhalar üzerine kabartma yazıyla yazılıyor, kitap bu levhalar kullanılarak baskı makinesiyle çoğaltılıyordu. Ben de bir yaz tatilinde Gatenby'in ortaokullar için yazdığı İngilizce ders kitaplarını çinko levhalar üzerine yazdım. Böylece öğrencilerin yıllarca kullanabileceği kadar çok sayıda İngilizce kitabı basılabildi. Tüm öğretmenlerin öğretmek için, öğrencilerin de öğrenmek için önlerine çıkan engelleri aşmaya, sorunları çözmeye var güçleriyle çalıştıklarını özellikle belirtmek isterim. Öğrencilerin görgü ve bilgisini artırmak için herkes elinden geleni yapıyordu. Birkaç örnek vereyim. Öğrenciler uçağı tanımak için askeri havaalanına götürüldü. Bir nakliye uçağına girip her yanını elleriyle yokladılar. Tabiat bilgisi derslerinde çeşitli kuşları somut olarak tanımak için Gazi Eğitim Enstitüsü'nün doldurulmuş kuşlardan oluşan müzesini ziyaret ettiler. Bazı geceler opera ve tiyatro temsillerine götürüldüler. Ankara'nın ünlü müzelerini ziyaret ettiler. Sergilenen yapıtları elleriyle yoklayarak gördüler. Bahar günlerinde Gazi çiftliğinde piknikler düzenlendi. Haftanın belli günlerinde gönüllü hanımlar okula gelerek çocuklara ünlü çocuk romanlarını okuyorlardı. Öğretmenlerin öğrencilerin çeşitli ders dışı ihtiyaçlarıyla uğraşmalarını, onlara gereken rehberlik hizmetini vermelerini sağlamak için tüm öğrenciler 6'şar veya 7'şer kişilik gruplara ayrıldı. Her grup bir öğretmenin rehberliğine verildi. Bu yapılırken rehber öğretmenin grubunun ders verdiği sınıfların öğrencilerinden olmamasına dikkat edildi. Yemek zamanı okulda bulunan rehber öğretmenler gruplarındaki öğrencilerle aynı masada yemek yiyorlardı. Bu sofra başı buluşmalarının başta gelen amacı rehber öğretmenin öğrencilerin beslenmesiyle ilgilenmesini, sofra kurallarını öğretmesini, onlarla çeşitli konularda söyleşmesini sağlamaktı. Grubundaki öğrencilerin ailelerine göndermek istedikleri mektupları rehber öğretmen yazı veriyordu. Harçlık olarak ailelerin gönderdikleri paralar okul kasasında saklanıyordu. Okul saymanı her çocuğun parasının hesabını tutmakla yükümlüydü. Rehber öğretmen cumartesi günleri grubundaki çocuklara verilecek haftalık harçlıkları muhasebeciden çekiyor ve çocuklara dağıtıyordu. Böylece harçlıkları nasıl kullandıkları denetimimiz altında bulunuyordu. Ailelerinden hiç para gelmeyen çocuklarımız da vardı. Onlar için harçlık okul bütçesinden ve bireysel bağışlardan sağlanıyordu. Okul yönetimi zaman zaman rehberlik grubunu oluşturan öğrencilerde değişiklik yapardı. Ama çoğu kez aynı grup yıllarca değişiklik olmadan devam edebilirdi. Tabii benim de rehberliğime verilmiş bir grubum vardı. Çoğu zaman okulda gecelediğim için kahvaltılarda, öğle ve akşam yemeklerinde grubumla sofra başında toplanırdık. Soframız bir aile sofrası gibiydi. Öğrencilerle çeşitli konularda söyleşirdik. Sorunlarını dinler, bir söyleşi havası içerisinde öğütler verirdim. Yemek seçen çocuklar elbette vardı. Elimden geldiği kadar onları sevmedikleri yemekleri de yemeye razı etmeye çalışırdım. Balık ayıklamalarına bile yardım ettiğimi anımsıyorum. Grubumdaki öğrencileri Ankara Devlet Konservatuarı'ndaki öğrenci konserlerine götürdüğümde olurdu. Yıllarca rehberliğini yaptığım ilk grubumda ikisi kız, dördü erkek, 8-10 yaşlarında 6 öğrenci vardı. Bu çocuklardan Ülkü Çakır ve Ahmet Yılmaz, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirerek tarih öğretmeni oldular. İkisi, telefon operatörlüğü ile geçimini sağladı. Biri, hukuk fakültesinin ikinci sınıfındayken öğrenimini terk etti. Onun da telefon operatörü olduğunu duydum. Olgun Uyun, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğini seçti. İstanbul'da serbest avukatlık yapmakta. 6 Nokta Körler Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulunda ve 6 Nokta Vakfı'nda yararlı çalışmalar yaptı. 7 yaşından beri tanıdığım ve yakından izlediğim bu eski öğrencim, şimdi yakın bir dostum. Öğrencilerle ilgilenmeyi grubumdakilerle sınırlı tutmadığımı özellikle belirtmek isterim. 8 yıl boyunca 7 yaşından 18 yaşına kadar çeşitli yaşlarda bulunan öğrencilerden birçoğu ile yakın bir dostluk havası içerisinde ilgilendim. Onlarla yaşlarına göre oyunlar oynadım, gören çocuklarla ve gençlerle nasıl arkadaşlık kurulacağı konusunda kendi deneyimlerime de dayanan bilgiler verdim. Yemek listeleri öğrenci temsilcilerinin toplantısında öğrencilerin istekleri dikkate alınarak hazırlanırdı. Böylece çoğunlukla istenen ve sevilen yemek çeşitlerinin listede yer alması sağlanmış olurdu. Her yıl gizli oyla yapılan seçimle öğrenci başkanı seçilirdi. Seçimler bir öğretmenin gözetiminde yapılırdı. Önce aday olmak isteyenler saptanır, birkaç gün seçim propagandası için ayrılırdı. Sonra da öğrenciler kabartma yazıyla hazırladıkları oylarını seçim sandığına atarlardı. Günün sonunda oylar sayılarak sonuç açıklanırdı. Köyler okulundaki öğrencilerin gören yaşıtlarıyla da arkadaşlık etmeye ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Bunu sağlamak için bazı girişimler yapmak gerekliydi. Bahçeli Evler ortaokulu öğrencileriyle bizim ortaokulu öğrencilerimiz arasında münazaralar düzenlenmesinin ve iki okul öğrencilerinin karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının dışa açılma yolunda uygun girişimler olacağı düşüncesindeydim. Konuyu müdürümüz Mithat Ence açtım. O da böyle bir etkinliğin yapılmasını uygun buldu. Bahçeli Evler ortaokulu ile bizim öğrenciler arasında münazaralar düzenlendi. Her iki okulun öğrencileri karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Bu yoldan bizim öğrencilerle gören öğrenciler tanışıp arkadaşlık etme fırsatı buldular. Görme özürlülerin görenlerle arkadaşlık kurması konusuna değinmişken, bununla ilgili olarak 6 Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği tarafından gerçekleştirilen çay partileri hakkında da biraz bilgi vereyim. Daha önce de söylediğim üzere ben adı geçen derneğin genel sekreteriydim. Ankara Körler Okulu'nun ortaokul bölümündeki öğrencilerle öğretmen okullarına ve konservatuara devam eden kör öğrencilerin körlerle arkadaşlık etmeye ilgi duyan gören öğrencilerle tanışıp arkadaşlık etmelerine, bir arada eğlenmelerine uygun bir ortam sağlamak amacıyla dernek merkezinde pazar günleri çay partileri düzenlenmesini yönetim kuruluna önerdim. Öneri kabul edildi ve bu çay partilerini düzenlemek üzere harekete geçtik. Kız Teknik Öğretmen Okulu'ndan bir grup öğrenci, bu çay partilerinde ev sahipliği yaparak partiye katılanları ağırlama görevini üstlendi. Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden aralarında rahmetli Uğur Mumcu'nun da bulunduğu bir grup öğrenci, pazar toplantılarımıza katılmayı kabul etti. 1957 yılının Aralık ayında başlayan bu çay partileri 6 ay boyunca her pazar günü düzenlendi. Ankara Körler Okulu'ndan ve başka okullardan birçok kör öğrenci ile Kız Teknik Öğretmen'den ve Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden öğrenciler bu pazar çaylarında buluştular, arkadaşlık ettiler, eğlenceli saatler geçirdiler. Pazar toplantıları körlerle görenlerin birbirini yakından tanımasını sağladığı gibi arkadaşlıklar kurulmasına da yaradı. O zamanlar bu çay partilerine katılan eski kör öğrencilerle buluştuğumuzda hepsi de o pazar toplantılarında gören arkadaşlarıyla bir arada geçirdikleri tatlı saatleri ve kurdukları arkadaşlıkları anlata anlata bitiremiyorlar. Dernek merkezinde düzenlenen pazar toplantılarının önemli bir özelliğine değinmek istiyorum. Bu toplantılar görenlerin yardım eden taraf, körlerin de yardım alan taraf konumunda olduğu buluşmalara hiç benzemiyordu. Katılanlar görme özürlü veya gören biri olmasına bakmadan birbirleriyle arkadaşlık etmeye geliyorlardı. Böyle toplantıların görme özürlüleri görenlerle eşit koşullar altında bir arada olmaya, onlarla arkadaşlık etmeye alıştırmaya ve görenleri de görme özürlüleri bir insan olarak tanıyıp kabul etmeye yönelteceğine inanıyorum. Gönül istiyor ki, şimdi daha geniş olanaklara sahip olan dernekler ve körler okulları, görme özürlüleri kendi çevrelerine kapanıp kalmaktan kurtarmaya yarayacak bu tür sosyal etkinliklere çalışmalarında daha çok yer versinler. Görme özürlülerin işe yerleştirilmeleri için de bir şeyler yapmak gerekiyordu. Eğitim ve işe yerleştirme, görme özürlülerin kalkınmasında üzerinde durulması gereken çok önemli konulardı. Eğitim konusunda oldukça iyi bir başlangıç yapılmış bulunuyordu. İlkokul ve ortaokul öğretimi yapan gerçek bir körler okulu kurulmuş, ilkokul bölümünü bitirenlerden 3 öğrenci Ankara Devlet Konservatuarı'na kabul edilmişti. Bunu görme özürlülerin görenlerle bir arada eğitilmesi denilen kaynaştırılmış eğitim yolunda atılmış ilk adım olarak niteleyebiliriz. Ancak görme özürlülerin işe yerleştirilmelerini ve böylece ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını kolaylaştıracak ne yasa vardı ne de bir kurum. Doğrusunu isterseniz bu konuda çalışacak yetişmiş kişiler de yoktu. Ankara Körler Okulu'nun tam ortaokul bölümü ve sanat bölümü 1955'te ilk mezunlarını verecekti. Ama o yıl ve gelecek yıllarda okulu bitirenlerden lise dengi okullara devam ederek öğrenimlerini sürdürmek istemeyenler ya da parasal durumu elverişli olmadığı için hemen geçimlerini sağlayacak bir işte çalışmaya ihtiyacı olanlar nasıl iş bulacaklardı? Sosyal güvenlik sistemimiz iş bulamayan veya çalışma çağını geçirmiş bulunan özürlülerin geçimini sağlayacak olanaklara sahip değildi. Eğitilen görme özürlülerin çalışarak kendi geçimlerini sağlamalarını güçleştiren ve çoğu kez önleyen engeller kaldırılmadıkça ve sorunlar çözülmedikçe eğitim alanındaki başarılar diplomalı fakat işsiz özürlüleri artırmaktan başka bir şeye yaramayacaktı. Bundan başka okul çağı dışında birçok görme özürlü işsiz de vardı. Onları belirli işler ve meslekler için eğitecek mesleksel rehabilitasyon kurumlarına da ihtiyaç olacaktı. Körlerin ekonomik bağımsızlığa kavuşturulmaları alanında yapılması gereken pek çok iş ve çözüm bekleyen pek çok sorun vardı. Bunları hemen çözüme bağlamanın olanak dışı olduğu belliydi. Şimdilik Ankara Körler Okulu'nda işe yerleştirme ile ilgilenecek bir birimin yararlı olabileceğini düşünüyordum. Birleşmiş Milletler Örgütü burs veriyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler Örgütü görme özürlülerin kalkınması ile ilgili konularda okulda çalışan öğretmenlerin bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı emrine inceleme bursları tahsis etti. Bunlardan ikisi eğitimle, ikisi kurulacak kabartma kitap basımı birimi için eleman yetiştirilmesi ile ilgiliydi. Burslardan biri de rehabilitasyon ve işe yerleştirme alanında görme özürlüler için Avrupa ülkelerinde neler yapıldığının incelenmesi amacına ayrılmıştı. Gelişmiş ülkelerde görme özürlülerin hangi iş ve mesleklerde eğitildikleri, ne gibi işlerde çalıştıkları, iş bulmalarına nasıl yardım edildiği gibi çalışma alanı ile ilgili konular ile gözlerini erişkinlik çağında yitirenlerin rehabilitasyonu konusunda bilgi edinmeme, görgümü artırmama yarayacak böyle bir burs bana verilirse, döndüğümde körlerin işe yerleştirilmeleri ve rehabilitasyon alanında hizmet edebileceğimi düşünüyordum. Bundan başka, bu incelemeler sırasında çalışacak durumda olmayan veya iş bulamayan körlerin durumunu da öğrenmekte yarar vardı. Sayın Mithat Enç de aynı düşüncedeydi ve bu bursun bana verilmesini önerdi. Birleşmiş Milletler'in Ankara temsilciliğine çağrıldım. Görevli kişiyle uzunca bir görüşme yaptım. Hem benim niyetlerimi hem de İngilizcemin düzeyini araştıran bir görüşmeydi bu. Neyse uzatmayalım, sonunda bu 6 aylık burs bana verildi. Burs süresinin 5 ayı İngiltere'de, 1 ayı da Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'da incelemeler yaparak geçecekti. Bu inceleme gezisinin ayrıntılarına inmeyi kitabın amacına uygun bulmuyorum. Yalnızca ziyaret ettiğim Avrupa ülkelerindeki incelemelerimle ve günlük yaşantımla ilgili olup da aktarmakta yarar gördüğüm izlenimlerim ile anılarımı aşağıdaki alt bölümlerde anlatacağım. İngiltere'de 5 ay. Londra'da ilk akşam. 1954 yılının Kasım'ında gerekli formaliteler tamamlandı ve ben ayın son cumartesi sabahı İstanbul'daki o zamanki adıyla Yeşilköy Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere uçağa bindim. Bu ilk uçak yolculuğum değildi. Daha önce yurt içinde Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla yolculuk etmiştim. Fakat onlar 20-25 yolcu alabilen pervaneli uçaklardı. gürültülüydüler. Basınç değişikliği yüzünden bazı yolcular kulak ağrısı çekebiliyordu. Beni Londra'ya götüren uçak ise o zamanın en modern jet uçaklarından biriydi. 60 yolcu alabiliyordu. Hemen hemen sessiz bir uçuşu vardı. Kabin basıncı yerdeki hava basıncına denk tutulduğu için yolcular dışarıdaki hava basıncı değişikliklerinden etkilenmiyor, kulak ağrısı gibi rahatsız edici durumlar ortaya çıkmıyordu. Bu uçaklar 8000 metre yükseklikte saatte 600 kilometreye yakın bir hızla uçabiliyordu. Roma havaalanına inip yakıt aldı. İngiltere saatiyle 18 sularında Londra'ya ulaştık. Yolculuğumuz 10 saat sürmüştü. Şimdiki uçaklarla 3,5 veya 4 saatte alınan bu yolu 10 saatte almak o zaman için çok hızlı bir yolculuk sayılırdı. Londra havaalanında beni British Council'den gönderilen yaşlıca bir rehber karşıladı. Kendini tanıttı, el sıkıştık. Alanın çıkış kapısı önünde British Council'in gönderdiği bir araba bizi bekliyordu. 3. kaset, 1. yüzün sonu.